Ayrım 6, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 76. Sam McCready, Sale nehrinin epey üstlerinde Range Rover'ın arkasına oturmuş, termostan doldurduğu kahvesini içiyordu. Johnson telsiz telefonunu bir kenara bıraktı. İngiltere'nin batısındaki büyük Cheltenham Ulusal Dinlenme Tesisi ile konuşuyordu.
''Hiçbir şey yok.'' dedi. ''Sektörde fazladan bir telsiz konuşması yok.''
McCready saatine baktı. 4:10 vardı. Bruno şu anda Weimar'ın batısındaki yola doğru gidiyor olmalıydı. Ona 5 dakika erken gitmesini ve Smolensk'i 25 dakikadan fazla beklememesini söylemişti. Johnson'ın önünde sakindi ama beklemekten de nefret ediyordu. En kötüsü de buydu işte. Bir ajanın sınırı aşmasını beklemek. İnsanın hayali durmadan yeni yeni senaryolar üretirdi. Belki 100. keredir programı kafasından geçirdi. Randevu yerinde 5 dakika. Rus malı veriyor, 10 dakika Rus'un kaçması için, 4'ü çeyrek geçe oradan ayrılma. Alınan kitabın akünün altındaki bölmeye yerleştirilmesi 5 dakika. 1 saat 45 dakika yol, saat 6'da görünmeliydi. Bir fincan kahve daha doldurdu. Köln Emniyet Müdürü Arnim von Starnberg genç komiseri ciddi bir yüzle dinlemekteydi. Yanında cinayet masasından Hartwig ve tüm Kriminalamt Müdürü Horst Frankel vardı. Her ikisi de doğrudan kendisine gelmişlerdi. Von Starnberg ayrıntıları dinleyince doğru yaptıklarını söyledi. Bu cinayetin çok ötesinde bir şeydi. Hatta Köln'ün bile ötesinde. Durumu daha yüksek makamlara bildirmeye karar vermişti bile. Genç Schiller sözünü tamamladı. Von Starnberg, bu konuda konuşmayacaksınız Bay Schiller dedi. Siz ve yardımcınız Wihert, mesleğiniz buna bağlı anlaşıldı mı? Hartwig'e döndü. Aynı şey gizli odayı gören parmak izi teknisyeni için de geçerlidir. Schiller'i gönderdikten sonra diğerlerine döndü. Siz ne ilerleme kaydettiniz? Frankel'in başını sallaması üzerine Hartwig fotoğrafları çıkardı. Tele kızla dostunu öldüren mermiler elimizde. Şimdi iş bunları atan tabancayı bulmaya kaldı. Birer kurşun sıkılmış, ikinci olarak parmak izleri. Gizli bölmede 3 ayrı parmak izi vardı. İkisi kızla dostunun, üçüncünün katile ait olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca kayıp 20 kaseti de onun çaldığına inanıyoruz. Hiçbiri eksik kaset sayısının 21 olduğunu bilemezdi. Morenz kendisine ait olan 21.'yi cuma gecesi Ren nehrine atmıştı. Şantaj yapılacak kadar önemli biri olmadığından adı da listede değildi.
''Öteki 61 kaset nerede şimdi?'' diye sordu von Starnberg.
''Özel kasamda'' dedi Frankel.
''Onları hemen buraya gönderin.''
Von Starnberg yalnız kalınca telefon etmeye başladı. O öğleden sonra sorumluluk resmi bürokraside hızla tırmandı. Köln'den Düsseldorf'taki Eyalet Kriminalamt'a, oradan da Wiesbaden'daki Federal Kriminalamt'a iletildi. 61 kasetle defteri taşıyan resmi arabalar kentten kente gittiler. Wiesbaden'da yüksek dereceli memurlar durumu bir üstteki Adalet Bakanı'na nasıl söyleyeceklerini düşündüler. Bu arada 61 kişi belirlenmişti. Yarısı sadece zengindi. Diğer yarısı hem zengin hem de devlette önemli yerlere sahip insanlardı. Daha da kötüsü 6 iktidar, 2 muhalefet milletvekili, 2 yüksek memur ve 1 de general vardı aralarında. Bunlar Almanlardı. Bonn'dan 2 yabancı diplomat, 2 yabancı politikacı ve Ronald Reagan'a yakın bir Beyaz Saray memuru da diğerlerinin arasındaydı. Eksik olan 20 kasetin de iktidar partisinin çok önemli bir kişisine, federal bir parlamentere, bir temyiz yargıcına, hava kuvvetlerinden yüksek bir subaya ait oldukları anlaşılmıştı.
''Kaçamak yapan iş adamları önemli değil.'' dedi Wiesbaden Federal Suçlar Bürosu'ndan biri. ''Onlar mahvolurlarsa bu kendi sorunları. Ama bu kadın iktidar konusunda uzmanlaşmış.''
Öğleden sonra usul bakımından durum iç güvenlik servisi BFV'ye bildirildi. BFV Köln'de olduğu için olay başlamış olduğu yere döndü böylece. Kısımlar arası rapor sonunda karşı haber alma servisinde Johann Prinz'in önüne geldi. Bruno Morenz 7 numaralı karayolunda ilerlemekteydi. Weimar'ın 4 kilometre batısında ve Nohra'daki beyaz duvarlı büyük Sovyet kışlasından 1 kilometre uzaktaydı.
Yolda bir dönemeci geçince McCready'nin söylediği yol kenarını gördü. Saat 4:08 vardı. Yol boştu. Arabayı yavaşlatıp yol kenarındaki dinlenme yerine çekti. Aldığı talimata göre arabadan indi, bagajı açtı, tamir takımını alıp gelen geçenlerin görebileceği ön tekerleğin yanına bıraktı. Sonra kaputu kaldırdı. Çevrede ve yolun karşısında çalılıklar ve ağaçlar vardı. Hepsinin ardında kendisini tutuklamak için SSD memurları varmış gibi geliyordu. Midesi bulanmaya başlamıştı. Ağzı kupkuruydu ama sırtından aşağı terler boşanıyordu. Çok gerilmiş bir lastik gibi kopmak üzereydi. Eline bir İngiliz anahtarı alıp motora eğildi. McCready su borusunu radyatöre bağlayan civatayı nasıl gevşeteceğini göstermişti. Hafif bir su sızıntısı başladı. Hemen elindeki anahtarı daha küçüğüyle değiştirip boş yere civatayı kapatmaya uğraştı. Dakikalar geçiyordu. Morentz yanlış anahtarla çalışarak zamanı kolluyordu. Saatine baktı, 4:06 geçiyordu. ''Hangi cehennemdesin?'' diye söylendi. Birden yakında fren yapıp duran bir araba gürültüsü işitti. Başını dışarı çıkarmadı. Rus yanına gelip bozuk Almancasıyla ''İsterseniz bende daha iyi bir takım var.'' diyecek, cipin tahta tamir kutusunu uzatacaktı. İngiliz anahtarlarının altında kırmızı plastik kaplı kitap olacaktı. Sovyet Savaş Emri. Yaklaşan bir gölge güneşi örttü. Taşlar üstünde çizme sesleri duyuldu. Adam yanı başındaydı, konuşmadı. Morent doğruldu. Doğu Alman polis arabası 5 metre ötesinde park etmişti. Açık sürücü kapısı önünde yeşil üniformalı bir polis duruyordu. Diğeri de Morent'in yanında BMW'nin motoruna bakıyordu. Morent kusmak istedi. Midesi sistemine sürekli asit boşaltıyordu. Dizleri tutmayacak gibiydi. Doğrulmaya çalışırken az daha yere düşecekti. Polis gözlerinin içine baktı. ''Bir şey mi var?'' ''Su eksiltiyor sandım.'' dedi Morent. Polis başını motora soktu, radyatöre baktı. Morent'in elinden anahtarı aldı, eğildi, kutudan başka bir tane aldı. ''Bu uyar.'' dedi. Morent civatayı sıkıştırdı, su sızıntısı durdu. ''Yanlış anahtarla denemişsiniz.'' dedi polis. BMW motoruna baktı. Morent'e gözlerini aküden ayırmıyormuş gibi geldi. ''Güzel araba.'' dedi polis. ''Nerede kalıyorsunuz?''
''Yana'da. Yarın sabah Zeiss'ta dış satışlar müdürünü göreceğim. Şirketime mal almaya geldim.''
Polis başını salladı. ''Burada çok iyi mallarımız vardır.'' dedi. Yalandı bu. Doğu Almanya'da batı kalitesinde mal üreten bir tek fabrika vardı, Zeiss. ''Burada ne arıyorsunuz?''
Weimar'ı görmek istedim, Göte anıtını.
Yanlış yöndesiniz, Weimar bu taraftadır. Polis Morent'in arkasındaki yolu işaret etti. Gri yeşil bir Sovyet gaz cipi yoldan hızla geçti. Başındaki kasketin siperi gözlerini gölgeleyen sürücü Morent'e baktı. Bir an göz göze geldiler, sonra park etmiş duran polis arabasını gördü ve yoluna devam etti. Randevu gerçekleşmemişti. Smolensk artık bir daha gelmezdi.
''Evet, kentten çıkarken yanlış yola girmiş olmalıyım. Dönecek bir yer ararken ısı göstergesine gözüm ilişti.''
Polisler Morent'i Weimar'a kadar izlediler. Kent girişinde arkasından ayrıldılar. Morent Jena'ya devam edip Kara Ayı Oteli'ne gitti. Sam McCready, Sare Nehri üzerindeki tepede akşam 8'de dürbününü indirmeye hazırlanıyordu. Hava karardığı için Doğu Alman sınır kapısını ve ardındaki yolu göremiyordu. Tükenmiş, boşalmış bir haldeydi. Mayınlı alanın ve jilet keskinliğindeki tellerin ardında bir aksilik olmuştu. Trafik sıkışıklığı ya da lastik patlaması gibi önemsiz bir şey de olabilirdi. Belki de adamı o anda sınıra doğru yaklaşmaktaydı. Belki Pankratin ilk randevuya gelmemişti, cip bulamamış olabilirdi, bulunduğu yerden ayrılamamış olabilirdi. Beklemek çok kötüydü. Beklemek ve ne aksilik olduğunu bilememek.
Yola inelim dedi. Zaten artık hiçbir şey göremeyiz.
McCready Johnson'ı Frankenwald benzin istasyonunun park yerinde bıraktı. Johnson bütün gece orada oturup BMW'yi bekleyecekti. McCready güneye doğru giden bir kamyon buldu. Arabasının yolda kaldığını söyleyerek Münchberg kavşağına kadar adamla gitti.
Oradan 1 kilometre kadar uzaktaki kasabaya yürüdü ve Braunschweiger oteline girdi. Johnson kendisini ararsa telsiz telefonu çantasındaydı. Resepsiyona sabah 6'da bir taksi çağırmalarını söyledi. Doktor Herman'ın BFV'de bir tanıdığı vardı. Yıllar önce Şansölye Willy Brandt'ın özel sekreteri Günter Guillaume'un Doğu Alman casusu çıkmasıyla patlak veren skandalda iki adam tanışıp işbirliği yapmışlardı. Doktor Herman o akşam saat 6'da Köln BFV'sini telefonla aradı.
Johan, ben Lothar Herman.
Hayır değilim, Köln'deyim. Sıradan bir şey, sana bir yemek ısmarlasam diyordum. Ben Dom Oteli'ndeyim, barda buluşalım. 8 iyi mi? Bekliyorum. Johann Prinz telefonu kapatırken Herman'ı Köln'e getiren nedeni düşünüyordu. Teftiş mi acaba? Herman'la Prinz köşedeki masaya yerleşip siparişlerini verdiler. O dakikaya kadar havadan sudan konuşmuşlardı. İşler nasıl iyi? Herman Prinz'e biraz daha yaklaştı. Sana telekız olayından söz etmişlerdir sanırım. Prinz şaşırmıştı. Batı Alman gizli servisi durumu ne zaman öğrenmişti? Kendisi dosyayı saat 5'te görmüştü. Herman saat 6'da telefon ettiğinde Köln'deydi oysa. Evet dedi, dosya bu öğleden sonra geldi. Bu kere şaşıran Herman oldu. Köln'deki çifte cinayetin karşı haber alma örgütüyle ne ilgisi vardı?
Kötü bir iş dedi.
Giderek de kötüleşiyor dedi Prinz. Bon o seks kasetlerinin ortada dolaşmasından hoşlanmayacaktır. Herman'ın yüzündeki ifade değişmediyse de midesi bulanmaya başlamıştı. Seks kasetleri mi? Hangi seks kasetleri? Yüzüne hafif bir şaşkınlık vererek kadehine biraz daha şarap koydu. O kadar ileri gitti ha. Son bilgiler geldiğinde büromda değildim herhalde. Anlat hele. Prince anlattı. Herman'ın iştahı kaçmıştı. Burnundaki koku şaraptan çok büyük bir skandal kokusuydu. Ve hala bir ipucu yok diye mırıldandı. İpucu çok az doğrusu. Birinci K'ya ellerindeki bütün işleri bırakıp bununla ilgilenmeleri söylendi. Tabanca ve parmak izlerinin sahibi aranıyor.
Acaba katil bir yabancı olabilir mi dedi Herman.
Prince dondurmasının son kalanını da bitirip kaşığını bıraktı, gülümsedi. Aha, şimdi de dış haber alma servisimiz ilgi duymaya başladı demek. Herman omuzlarını silkti.
Dostum, ikimiz de hemen hemen aynı işleri yaparız. Politik amirlerimizi korumak.
Bütün büyük devlet memurları gibi siyasal amirleri karşısında aynı görüşü paylaşırlardı.
Bizim de kendimize göre kayıtlarımız var dedi Herman. Dikkatimizi çekmiş olan yabancıların parmak izleri. Ama ne yazık ki emniyetteki dostlarımızın aradıkları parmak izleri bize iletilmedi.
Resmen isteyebilirsin dedi Prince.
Doğru ama belki de boşuna çıkacak bir iş için fincancı katırlarını ürkütmek doğru olmaz. Ama resmiyete dökülmeden...
Resmiyete dökülmeden sözünden pek hoşlanmadım dedi Prince.
Ben de öyle dostum ama ara sıra... Eski zamanların hatırına. Bir şey çıkarsa hemen sana bildirilecek. Buna söz veririm. İki servisin ortak bir çalışması. Söz. Hiçbir şey çıkmazsa kimse ürkütülmemiş olur.
Prince ayağa kalktı.
Peki eski günler için dedi. Yalnızca bir kere.
Prince otelden çıkarken Herman'ın kendisinin bilmediği neyi bildiğini ya da neden kuşkulandığını merak ediyordu. Münchberg'de Braunschweiger Hof Oteli'nde Sam McCready barda oturuyordu. Tek başına içiyor, bakışlarını duvardan ayırmıyordu. Çok kaygılıydı. Morentz'i göndermekle hata işleyip işlemediğini düşünüyordu. Adamda garip bir hal vardı. Yaz nezlesi mi? Daha çok gribe benziyordu. Ama bu insanı sinirli yapmazdı. Oysa eski dostu çok sinirli görünmüştü. Sinirleri mi iflas etmişti yoksa? Hayır, Bruno öyle bir insan değildi. Bu işi geçmişte çok yapmıştı. Ve McCready'nin bildiği kadarıyla temizdi. McCready kendisini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Bu kadar kısa zamanda daha genç birini bulamazdı. Ve Pankratin bir yabancı gördüğü takdirde ortaya çıkmayacaktı. İşin ucunda Pankratin'in de yaşamı söz konusuydu. Morentz'i göndermeseydi o zaman Sovyet savaş dosyasını alamazlardı. Başka seçeneği yoktu ama yine de kaygılanmaktan kendini alamıyordu. 70 kilometre kadar kuzeyde Bruno Morentz de Jena'da Kara Ayı Oteli'nin barındaydı. O da yalnızdı ve biraz fazla içiyordu. Sokağın karşısında yüzlerce yıllık Schiller Üniversitesi girişi vardı. Binanın dışında da Karl Marx'ın bir büstü. Büstün altındaki plakette Marx'ın 1841 yılında orada felsefe öğrettiği yazılıydı. Morant sakallı filozofun daha o zamandan ölmüş olmasını isterdi. O zaman Londra'ya gidip Das Kapital'i yazamayacaktı ve Morant de şimdi evinden bu kadar uzakta sıkıntılar içinde olmayacaktı. Çarşamba. Sabahın saat 1'inde Dom Oteli'ne Doktor Herman için bir zarf bırakıldı. Herman henüz yatmamıştı. Zarfta 3 fotoğraf vardı. 2 tane 9 milimetrelik mermi resmiyle bir dizi parmak, baş parmak ve avuç içi izi. Herman sabaha onları Pullah'a kendisi götürecekti. Kurşunların kenarlarındaki küçük izler ve parmak izleri kendi elindekilere uyarsa o zaman büyük bir belayla karşılaşması kaçınılmazdı. Kime ve ne kadarını söyleyebilirdi? O Morant bir dönse? Herman sabah saat 9'da Münih'e kalkan ilk uçaktaydı. Saat 10'da Berlin'de binbaşı Vanavska'ya izlediği adamın nerede olduğunu öğrenmek istedi. Erfurt dışındaki garnizonda olduğunu söylediler. Bu akşam 6'da Potsdam'a hareket edecek, yarın da Moskova'ya dönüyor. Ben de yanında olacağım domuz herif diye düşündü. Morant saat 11.30'da vakit öldürmek için girdiği kahveden çıktı. Geceki içkiden büyük bir ağırlık vardı üstünde, kravatını gevşetmişti. O sabah aynaya bakacak halde olmadığından tıraşı uzamıştı. Zeiss fabrikalarının toplantı odasında optik lens üzerine konuşacak bir insana hiç benzemiyordu. Kentten çıkıp Weimar yönüne doğru sürdü arabayı. Yol kenarı dinlenme yeri 3 kilometre ötedeydi. Burası dünkü parktan daha genişti ve yol kenarındaki gür yapraklı ağaçların gölgesindeydi. Karlı tarafta ağaçların gerisinde Mühltal Perle kahvehanesi vardı. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Morant park yerine saat 12'ye 5 kala girdi. Tamir takımını çıkarıp kaputu açtı. Saat 12'yi 2 geçe bir gaz cipi durdu az birisinde. Dışarı bol bir pantolon ve uzun çizme giymiş bir onbaşı indi. Adam BMW'ye doğru yürüdü. ''İsterseniz bende daha iyi bir takım var.'' dedi adam. Elindeki tamir kutusunu kaputun altına sokup motorun üstüne yerleştirdi. Kapağını açınca içindeki anahtarlar göründü. ''Hortlak, nasılsın bakalım?'' diye mırıldandı. Morant'in ağzı kupkuruydu. ''İyiyim.'' dedi adam. Anahtarları bir yana çekti. Kırmızı plastik kaplı kitap oradaydı. Rus bir anahtarla civatalardan birini sıkıştırırken Morant kitabı alıp trench coat'unun içine kolunun altına soktu. Rus anahtarlarını kutusuna koyup kapağını kapattı. ''Bana 10 dakika tanı'' dedi ve ''biri gözetliyor olabilir, bana teşekkür et.'' Rus doğruldu, sağ elini sallayıp cipe doğru yürüdü. Morant da doğrulup arkasından el sallayarak ''teşekkür ederim'' diye seslendi. Cip Erfurt yönüne doğru hareket etti. Morant'in dizleri tutmuyordu. Bir an önce oradan gitmeliydi. Bir içkiye ihtiyacı vardı. Kitabı kolunun altında tutarak kaputu kapattı. Alet kutusunu bagaja yerleştirdi. Arabaya bindi. Matarası torpido gözündeydi. Alıp iri bir yudum içtikten 5 dakika sonra güveni yerine gelmiş olarak arabayı Jena yönüne çevirdi. Jena çıkışında sınıra giden otoyola gireceği yerde bir dinlenme yeri daha görmüştü. Orada durup kitabı akünün altındaki yerine saklayacaktı. Kazada Morant'in hiçbir suçu yoktu. Jena'nın güneyi, Stadtroda'da Trabant araba yan sokaktan birden önüne çıkmıştı. Morant zamanında durdu ama refleksleri çok zayıftı. Çok daha güçlü olan BMW Doğu Alman arabasının arkasına çarptı. Morant hemen paniğe kapıldı. Bir tuzak mıydı bu? Trabant'ın sürücüsü gizli polis miydi? Adam arabasından indi, parçalanmış arabasına baktı ve öfkeyle BMW'ye doğru yürüdü. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diye bağırdı. ''Lanet batılılar, manyaklar gibi araba sürmek!'' Adamın yakasında Sosyalist Birlik Partisi'nin, yani Komünist Parti'nin rozeti vardı. Bir parti üyesi. Morant kitabı düşürmemek için sol kolunu vücuduna bastırarak arabadan indi ve cebinden bir tomar Doğu Alman markı çıkardı. Batı Alman markı veremezdi, o da suç olurdu. Birkaç kişi kaza yerine geldiler. ''Özür dilerim'' dedi Morant. ''Hasarınızı öderim. Bu yeterlidir sanırım. Çok geç kaldım.'' Öfkeli Doğu Alman epey yüklü olan Tomar'a baktı. ''Sorun o değil'' dedi. ''Ben bu arabayı almak için tam 4 yıl bekledim.''
Kendilerini seyreden bir adam, ben arabanızı onarabilirim dedi.
Olanaksız dedi Doğu Alman, fabrikaya gönderilmesi gerekecek.
Çevrelerinde 15-20 kişi toplanmıştı. Bu sanayi bölgesinde yaşam sıkıcıydı. O anda bir polis arabası yanlarında durdu. Morenz titremeye başladı. Polisler indi, biri hasara baktı.
Onarılır dedi, dava açmak ister miydiniz?
Trabant'ın sürücüsü geriliyordu. Öteki polis Morenz'e yaklaştı.
Kimlik lütfen dedi.
Morenz sol eliyle çıkarttığı pasaportu uzattı. Eli titriyordu. Polis eline, kanlı gözlerine, uzamış sakalına baktı.
İçki içmişsiniz dedi.
Morenz'in soluğunu kokladı.
Karakola gideceğiz. Arabaya bin bakalım.
Polis Morenz'i motoru çalışan devriye arabasına doğru çekti. Sürücü kapısı açıktı. Bruno Morenz işte o anda kendini kaybetti. Kitap kolunun altındaydı ve karakolda nasıl olsa bulunacaktı. Serbest kolunu çekip polisin suratına bir yumruk indirdi. Adamın burnu kırıldı, yere yuvarlandı. Morenz polis arabasına atladı, vitese geçirdi ve gaza bastı. Arabanın burnu yenaya dönüktü. Şaşıran öteki polis tabancasını çıkarıp dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü ıskaladı. Polis arabası çılgınca savrularak köşeyi döndü. Dördüncü kurşunun isabet ettiği yakıt deposundan benzin akıyordu.
Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 87.